İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün biraz rahatsızsınız ama ben size geçmiş olsun diyeceğim ve geçecek. Öyle dua edeceğiz. Bugün sizinle biraz zihniyet ve niyet kavramlar üzerinde bir tartışma açalım istiyorum. Tartışma açalım istiyorum çünkü doğrusu ben de bu ikisini bir araya getirip okuma yaparken azıcık hani şu iyi niyetle başlanılan ama kötü sonuçlar veren eylemler var ya, sanki orada şimdi arada böyle bir geçişken bir alan var ve o alanda biraz zorlanıyoruz gibi hissediyordum. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Öncelikle zihniyet nedir? Bunu bir çalışsak. Mesela yani paradigma, bir bakış açısı, bir dünya görüşü, bir vizyon olarak hep öğreniriz biz bunu ama bu konuda bir giriş yapalım mı hocam? Ne dersiniz?
Evet, aslında konu çok kolay bir konu değil. Bir defa gizli bir alan var. Zihin de öyle, niyet de öyle. Yani objektif değil. Değerlendirmesi çok kolay değil. Ama bizim yani yine paradigma dediğiniz için söylüyorum. Nihayetinde ağzımızdan dökülen sözler de eylemlerimizde niyetlerimizle alakalı. Yani önce bir tohum var. Ona biz niyet diyoruz. Sonra o niyet sözümüze dökülüyor. Sonra o söze uygun eylemler gerçekleşiyor. Ve bunu geriye sararsanız iyi bir eylem aslında iyi bir niyetle ancak mümkün oluyor. Ya da iyi bir söz iyi bir niyetle mümkün oluyor. Şimdi kötü niyet nedir? Hiç kimse hele kendisi için bir amaç ya yani yararlı bir iş planlıyorsa kötü bir şeye niyetlenmez. Ama kötü sözler ve kötü eylemler de bizden çıktığına göre ve bunların da temelinde niyet olduğuna göre o zaman iyi niyet ya da kötü niyet nedir diye sormak lazım. Ve nerede bozulmaya uğruyor? Orada programa girmeden sizle konuştuk onu. Zihniyet dediğimiz bir alan var. Eylemlerimizle niyetimiz arasındaki bir havuz gibi. O zihniyetimiz, niyetimiz anlık bir şeydir ama zihniyetimiz anlık bir şey değil. Zihniyet bizde daha köklü bir şeydir. Mesela yaşama bakışınız. Başka insanların sizin için taşıdığı anlam, insanlardan beklentileriniz, yani diğer gam mısınız, verici misiniz, yoksa bencil misiniz? Hayatın sizin için anlamı nedir?
Yani sizin çıkarlar... tutumlarınızı belirleyen şeyler aslında buna istekli, yani buna istekli misiniz? Her zaman öyle olmayabilirsiniz, davranışınız öyle çıkmayabilir ama...
Yani şöyle, bir hayat algınız var,
evet.
Yaşam algınız var, beklentileriniz var, bir insan... tasavvurunuz var, insan algınız var. İnsan nasıl bir varlıktır? Sizin gibi kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri siz de başkasına yapmayınız çerçevesi içerisinde saygınlığını sürekli koruyacağınız, hakkının hukukunu sürekli koruyacağınız bir varlık mıdır? Yoksa gerektiğinde sırtına basarak kendi amacınızı gerçekleştirebileceğiniz, araçsallaştırabileceğiniz bir varlık mıdır? Şimdi bunlar hayata ve yaşama ilişkin algılarımız. Ve bu algıların toplamı bizim zihniyetimizi oluşturuyor. Dolayısıyla niyetimizi belirleyen zihniyetimiz. Yani niyetin iyiliği ya da kötülüğü kendi başına bir şey değil. Kendi başına iyi niyet ya da kötü niyet bir şey diye bir şey yok. Kendi başına iyi bir zihin hali ya da kötü bir zihin hali var. O zihniyete göre siz niyetinizi kuruyorsunuz. Yani bir şey gerçekleştireceksiniz, niyetleniyorsunuz. Niyetleniyorsanız...
Ama bir şeye göre niyetleniyorsunuz. Ha, bravo. İşte orası sizin tam zihniyet göre, alanınız. Evet.
Egöre dediğimiz evet. Kısım zihniyet, egöre. Sizin zihninizdeki algıya göre efendim insan nasıl bir varlıktı? Araçsallaştırılabilecek bir varlık. Yani kendi amacınıza ulaşmak için bal gibi sırtına basabileceğiniz bir varlık. Eğer böyleyse niyetinizi de ona göre kurabilirsiniz.
O zaman kötü bu niyet etik, oluyor. Değil mi? Doğrudan zihniyeti etkileyen bir kavram
ahlaki,
haline geliyor.
Ahlaki kaygılarımız. Zihniyetimizi oluşturanlardan bir kısmı.
Bir kısmı.
Yani diyelim ki aksiyoloji. Yani değerler dünyası.
Değerler de aynı şekilde.
Değerler dünyası. Ne kadar çok değeriniz varsa olumlu anlamda. Zihniyetiniz o kadar pozitiftir. Niyetlenirken o niyetiniz zihniyetinize göre iyi ya da kötü bir form alıyor. Yani niyet bir bal mumu gibi düşünelim yani. Şeklini bir ele göre siz ona nasıl bir şekil vermek istiyorsunuz? Siz şekillendiriyorsunuz. Bu herkesin yani şöyle diyelim sadaka vermek isteyen bir insanın niyeti bile değişebilir. Yani aslında sadaka vermek belki herkeste işte yardımcı olacak. Hayır. Bir kısmı görsünler diye de bunu yapabilir. Bir kısmı vermekten gerçekten zevk aldığı için yapabilir. Bir kısmı salt verdiği insan yararlansın diye yapabilir. Bakın bir eylem adına sadaka dediğimiz tek bir eylemde bile niyetler çeşitlenebiliyor.
O çeşitliliği belirleyen yer insanın işte dünyaya
bütün
nasıl
algıları,
baktığı
tasavvurlarıdır.
Tasavvurları.
Bütün tasavvurları. Onun için bizim mesela peygamberimizin en meşhur bilinen sözlerinden bir tanesidir. Denir ki hatta mütevatir hadis, 3-5 tane mütevatir hadis vardır. Birisi de budur denir. İnnemel amalu bin niyati ve likullimri'in ma neva. Ameller niyetlere göredir ve her kişiye niyeti neyse ona göre bir karşılık verilir. Şimdi bu niyetin yani yaptığımız işin bilincinde olmayı bir defa yaptığımız şeyin bilincinde farkında olmayı bize ne yapıyoruz? Namaz kılmak da tek başına bir eylem değil. Namaz kılmakta da bir niyetiniz var. Sadaka vermek bir eylem ama sadaka verme eyleminin ötesinde bir niyet var. Bu farkında mıyız? Bütün sözlerimizin ve eylemlerimizin başını tutan bir daha ön bir rükün diyebiliriz buna. Yani onsuz eylemler anlam kazanmıyor.
Evet, anlam kazanmıyor.
Bu bir şuur, bir bilinç hali ve sizin tek başına tekliğinizi ortaya koyuyor. Yani diyorum ya bir başkasının niyeti başka bir şey olabilir namaz kılmaktan. Sizin niyetiniz başka bir şey olabilir. Bu sizin tek başınıza niyetinizin değerli olduğunu ve kendinizi fert olarak ayrıca konumlandırmanıza imkan vermesi açısından önemli. Ama
hocam bunu
şuradaki
bir tekrar edelim mi ne olur unutmadan. Çünkü o kadar önemli bir şey söylediniz ki yani herkesin dünyada ne yaptığının hani bunun bir sorgusu olduğuna inanıyorsak eğer tek başına biricik hesabını vereceği günde asıl onun karşısına çıkan şeyler işte bu anlamdaki bilinci, o
tek
bilincin,
başına yaptıklarıdır.
O bilincin temelinde de niyet var.
Aynen. Tek başınalığımızı da vurgulayan, yani
evet.
Dedim ya.
Bu enteresan bir belirleme oldu. Evet. Ben bunu çok doğrusu altını çizerek not aldım. Niyette bu biriciklik muhakkak söz konusu. İnsanların Allah karşısındaki tek başınalığı söz konusu ve sorumluluğunun da bu anlamda
değeri,
gelişmesi,
değeri de.
Onu da ortaya çıkan şey bir bilinç halinde olmak ve yaptığı her şeyin bir bilincinin oluşması. O bilinci de oluşturan ön şart niyet.
Niyet.
Evet.
Likül limri'in, peygamberimizin hadisinde geçen likül limri'in, her bir birey için, her bir birey için neye niyetleniyorsa onun karşılığı vardır. Orada her bir birey vurgusu, her tek kişinin vurgulanmış olması bu anlamda önemliydi. Bu özellikle, hadi biraz ajite edici bir cümle kurmuş olalım. Doğu toplumlarında diyelim. Doğu toplumlarında kişiler, insanların kimlikleri, kişiliklerinin önüne çıkarılır çoğu zaman. Yani siz kimsiniz diye sorduğunuzda size kendi kişiliğiyle cevap vermez. O mesela
bir
ait olduğu
ilişkili,
aynen,
değil mi?
Kimlik.
Evet,
mesela diyelim ki din aidiyeti bir kimlik kazandırır. Mezhep aidiyeti bir kimlik kazandırır. Sülale, kabile aidiyeti bir kimlik kazandırır. Ne kadar çok kimliğiniz varsa kişiliğiniz o kadar ötelenir aslında. Yani kimliğin öncelenmesi kişiliğin ötelenmesi anlamına gelir. Böyle olunca oradaki niyetin Yani her bir bireyin kendi başına niyetlenmesi ve hayatta kendine ait bir yeri tutması felsefesi var dinde. Çünkü kişisel sorumluluk aynen hukuktaki gibi. Kişisel, bireysel sorumluluk esastır diyoruz. Fakat kendimizi tanımlarken, hayatta yer tutarken bir grubun, bir cemaatin, bir partinin, bir mezhebin içindeki yerimize göre değerlendirilmek istiyoruz. Burada bir sakatlık var. Yani söylenilen ile amaçlanan ile gerçek durum arasında bir tenakuz var. Onun altını çizmiş olalım.
Çizmek lazım.
Peygamberimizin oradaki her bir birey için neye niyetleniyorsa o vardır da vurgu kişinin kişilikli olarak kendi başına yer tutmayı bir defa bilmesi. Ve sorumluluk. Yani siz neye niyetleniyorsanız
sizin için
bir sorumluluk doğuyor ve o sizin sorumluluğunuz. Yani şeyde ahirette sahneler vardır. Bazı insanlar derler ki ya Rabbi bizi yoldan çıkaranlar şunlardır diye. Ne olacak şimdi? Diyor ki bize ceza vereceksen hiç değilse onlara iki katını ver ki bizi yoldan çıkardılar ya bir rahat içimiz rahatlasın. Hiç değilse diyelim ki oh oldu bizi yoldan çıkardınız. Allah diyor ki aklınızı kullanmadığınız için yani kendinize ait bir niyetiniz, bilinciniz, tekilliğiniz, sahihliğiniz olmadığı için ikinize de iki kat ceza var bu sefer diyor. Şimdi orada niyetten bu tekilliğe, otantik bireyselliğe geçmek aslında yani dinin amacı bu. Ama kurumsallaşmış yapılarda din bu kimlikler üzerinden maalesef kişiliği evet. Kaybettirebiliyor.
Ve bu öze yani. Kadar gidemiyoruz zaten. Yani o bireysellik üzerinden konuşamıyoruz zaten.
Esas olan o olmasına rağmen onu konuşamıyoruz. Ama öyle bir maalesef sorun var.
Buna bir dediniz hocam. İzniniz olursa ikinciyi de yine sizden kaptığım bir kelime. Yani bu araçsallık dediniz ya ilk konuşmaya başlarken. Niyet öyle olmalı ki tamam iyi olmalı. Ama niyete ulaştıracak süreçler de iyi olmalı. Yani hani her yol meşrudur şeklinde bir şeyi de kabul edemeyiz değil mi? Madem ki iyi bir şey niyetleniyoruz onu yapmak için her yolu deneyebiliriz. De bir felsefe netice itibariyle yani insanlar bunu da düşünebiliyorlar.
O bir felsefe, Machiavellist felsefe evet. diyoruz. Aims justify means diye amaçlar araçları mübah kılar. Amaçlar araçları mübah kılmaz. Yani amaçlarınızın iyiliği, güzelliği kadar araçlarınızın da iyi ve güzel olması lazım. Bu tamamen pragmatist ve makyavelist bir tutum dedik biz buna. Amacın mükemmelse o yolu, o amaca ulaşmak için her şey mübahtır. Yeter ki amacınız güzel olsun.
Makyavelist şey zihniyet bunu öngörüyor.
Makyavelist zihniyet bunu evet. söylüyor. İşte bu bakın yine geldik o bir zihniyet. Makyavelist bir zihniyet. Ne demek o? Şimdi siz kendiniz olarak, tekil olarak birisi tarafından araçsallaştırılmak, kullanılmak ister misiniz? İstemezsiniz. İki başka insanları kendi amacınıza alet etmek nasıl bir duygu olur? Yani karşılıklılık esasla baktığınızda o da. Olmaması gerekir. Yani şunu diyelim. Bir ahlaki toplum oluşturma iyi bir hedef görünüyor diyelim. Yani ahlaki bir toplum. Peki bunu yapmak için biz Eflatun'a gidelim, Plato'ya gidelim. Plato diyor ki kardeşim diyor. Ya her doğan çocuk sağlam fıtrat üzere doğar. Ama annesi babası efendim eksik bilgi sahibi ise ya da çok kötü anne babaysa çocukları da kendisine benzetir.
Hazreti bunu, Muhammed'in bir sözü olarak da bunu söylüyoruz.
Hazreti Peygamberimizin meşhur hadisinde hadisi küllü mevludin yüledü alel fıtrat diye. Hı hı. Peki sonuç ne? Eflatun diyor kardeşim diyor doğan her çocuğu diyor herkesin üzerinde uzlaştığı ahlaki değerleri hı. alabilsin diye biz anne babasından koparalım ve devlet eliyle yetişsin. Şimdi amaç neydi? Amaç iyi bir toplum. Peki araç çocukları anne babalarından koparmak suretiyle bunu yapalım. Peki amaç güzel. Araç? Araç güzel değil. Yani şimdi dolayısıyla oradaki süreçleri çalıştırırken o amaca uygun ahlakiliği yaymamız lazım.
Evet.
Ahlakiliği yaymamız lazım. Neydi esas olan? Yani bir defa anne baba, evlat ya da erk sahibi herkes, otorite sahibi herkes aralarında bir ilişkiler ağı, bir web, bir ağ var ve o ağda herkesin hakkının, hukukunun korunduğu, kimsenin kendisinin ötelendiğini, marjinalize edildiğini, kıyıya köşeye atıldığını ezildiğini hissetmemesi lazım. Ne anne baba, ne evlat, ne devlet, ne de şu, ne de bu. Şimdi bunların iyiliğin bu kadar herkese sirayet ettiği bir toplumsal yapıdan iyilik neşet edecek. Yani iyilik herkese sirayet edecek. Herkes iyi hissedecek ki iyilik toplumsal bir zeminden neşet etsin ve kalıcı olsun. Yoksa birilerinin kullanıldığı, birilerinin ötelendiği, kıyıya köşeye itildiği bir toplumsal yapıda sen istediğin kadar mükemmel bir ahlaki sistem ben kuracağım de. Böyle bir şey olmaz.
Bu bir niyet olmaz zaten.
Bu niyetiniz sizin iyi de olsa ya nedir? Bu herkesin işte mükemmel bir ahlaki sistem kuracağım. Nasıl kuracaksın? Birçok insanın canını yakarak mesela. Onu geçeceksin. Yani diyorum ya eğer iyilik hakim olsun diyorsanız o hakimiyetin her bir bireyi iyi kılmakla gerçekleştiğini düşünmemiz lazım. Onu araçsallaştırmakla değil. Bütün değerleri böyle aksiyolojik olarak kullanırsak bütün değerler böyle. Yani toplumsal refahtan bahsediyoruz. Ne demek bu toplumsal refah? Yani milli gelirimiz diyelim olsun kişi başına 30 bin dolar. Gini endeksi yani fakirle zengin arasındaki mesafe, o aralık mümkün olduğu kadar daralsın istiyoruz falan. Tamam, bunlar güzel şeyler istiyoruz. Diyorum ki bunun yolu bizim düşüncemize, anlayışımıza göre Machiavellist düşüncedekinin tam tersi. Yani birilerinin canı yanarak bu elde edilecekse bu kalıcı olmaz ve bu iyi de değildir. Orada sizin amaçladığınız o iyilik her bir bireye teker teker sirayet etmelidir. İşte oradaki bireysellik, tekillik dediğimiz budur.
Bu da ortaya çıkıyor. Evet.
Evet, amaçladığınız her şeyden insanlar teker teker yararlanacak şekilde yaymanız lazım ki sonunda elde edilene iyi diyebilirim.
Niyet.
Oradaki evet. niyetin vurgusunu, yani niyet, bu niyeti siz tekil olarak da yapabilirsiniz. Devletin de niyeti olabilir. Yani niyeti özel ya da tüzel kişiliklerin niyetleri olarak okuyabilirsiniz. O daha büyüttüğünüz zaman gerçekten Allah'ın niyeti. Ya şu Kur'an-ı Kerim'i gönderen varlığın onu insanlara göndermedeki niyeti nedir?
İşte benim bu bütüncül iyilik.
Aynen. Şu oturduğum sandalyedeki, bu sandalyeyi, bu koltuğu yapan adamın niyeti bu koltuğa gömülüdür. Gerçekten niyetsiz hiçbir şey yok. Nedir niyet? Oturduğu zaman rahat etsin. Masayı rahat kullanabilsin. Bu her şeye gömülüdür. Metne de gömülü bir niyet var. Varlığın yapısına da gömülü bir niyet var. Sizin ve benim varlığımızın yapımıza gömülü bir niyet var. Nedir o niyet? Dünyaya gönderilmiş olmanın, yani bizi dünyaya
amacını
gönderenin tabii ki
şey. Evet.
Yani amaçlar, araçlar vesaire bütün o süreçleri içinde çekirdek olarak belirleyen bir şey niyet. Fakat niyeti açığa çıkaran niyetin kendisi değil. Yani diyelim ki Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Allah'ın bir niyeti var. O niyeti tek başına çıkarmıyor metin. O niyeti açığa çıkaran sizin benim zihniyetim.
Onu da sık sık işte, vurguluyor zaten Allah. Aha, yani o konuda
bazen heva ve hevesim oluyor. Evet. Benim heva ve hevesim oluyor. İstediğim gibi alıp kullanıyorum. O zihniyet çok tehlikeli,
bir
hale
gelebiliyor. Başladı. Yani. Evet. Şimdi hocam üçüncü olarak ve son olarak da şunu söyleyeyim. Çünkü bu konuyu toparlamak için bu üç ayağa ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Birincisi siz bize bunu hatırlattınız. Niyetin bu bilinç ve biriciklik, bireysellik ve tek tek insanların sorumluluğuna dayalı olan bir şey oldu. İkincisi bu amaç ve araçsallık arasındaki durumun çok iyi bir şekilde çözümlenmesi. Doğrusu üçüncüsü de her şeyiniz iyi, niyetiniz iyi, süreçler de iyi işliyor ama sonuç hani kötü değil ama yanlış çıkıyor. Mesela diyelim ki bir doktorun tedavisi. Yani bizim pratik hayatta rastladığımız şeyler bunlar. İşte burada İslam'ın bir bakışı olmalı değil mi? Yani diyelim ki gittiniz, tedavi oldunuz, her şey yolunda gitti. Çünkü yani tedavi doğru uygulandı. Ama durumsal bir şey, şartlarla ilgili bir şey. Hani oldu da hastaneden mikrop kaptınız ve yanlış bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi doktorun sorumluluğu mu bu?
Yani şimdi ya bu tabii hayatın doğrudan ortasından bir soru olduğu için.
Şey söyleyelim ki insanlar burada da rahatlasın. Çünkü bu zihniyetleri de iyi. Yani doktor ne yapabilir Hipokrat yeminli? Veya kendisi de zaten hayata kendini adamış bir insan.
Yo, bazen doktor da, doktor da kendisi de zarar görüyor bu süreçlerden. Evet. Bu biraz şununla ilgili. Şöyle diyelim, çok örnek üzerinden gidelim. Diyelim doğum esnasında, yani bir her şey normal. Annede hiçbir sıkıntı yok, çocukta hiçbir sıkıntı yok. Tam doğum esnasında son andaki müdahalede hatalarından dolayı çocukların otistik ya da Down sendromlu doğduğunu biliyoruz.
Evet.
Bu hata oranı geri kalmış ülkelerde %5 doğumlarda, %4,5, %5. Gelişmiş ülkelerde %2 ve %2,5 arasında oynuyor.
Hı hı.
Şimdi niyetimiz çocuğu dünyaya sağlam getirmek, annenin de hayatını riske atmamak. Tamam, niyet bu. Her şey güzel. Bütün iyi niyetimize rağmen bu çocuklar dünyaya geliyor otistik olarak diyelim ki. Oradaki hata yani, insan hatasından. Ya benim niyetim çok iyiydi. Şimdi şunu söyledim, dedim ki bireysel niyetlerle, yani özel niyetlerle tüzel niyetler diye bir şeyden bahsettik. Şunun birisi faturasını ödemesi lazım. Yani neden geri kalmış ülke ve ileri ülke kategorisi var? Neden bu ülkede doğum yapan bir anne daha büyük risk altında da diğerinde değil? Bu biraz ciddi sorgulanması gereken bir şey. Burada niyetin iyiliği, kötülüğü, sonucu değiştirmediğine göre burada sorumluluğun, birilerinin sorumluluk altına girmesi gerekir. Niyetimizin iyiliği burada çözüm üretmiyor. Bilmiyorum anlatabildim mi bunu?
Bunu ben biraz da şöyle anlamıştım doğrusu, sizinle onu paylaşayım o zaman. Yani tamam, niyet iyi ama akıbet, hani biz kötü diyoruz onu ama aslında biz onu kötü olsun diye yapmadığımız için ortaya çıkan sonuç kötü gibi gözükse de belki de olması gereken ondan sonra başlıyor belki.
Yani o niyet iyi, akıbet meselesi. Hayır diye bir şey var.
İşte her niyet halükarda iyi, hayır mı değil acaba o
i̇şte
diye.
O değil işte, tamam. Onu söyledim.
Ben o noktaya gelmiştim de onu paylaşmak istedim.
Niyet iyi, akıbet hayır. Bu bir teslimiyet sözü. Öyle
İşte
denir.
Bu. Ben tam da bunu söyledim. Eğer bu teslimiyet de söz konusuysa bu yani doğru burayı değil. Da biraz çalışmamız lazım.
Bu doğru
lazım.
Niyet iyi, akıbet kötü olabilir. Hayır olmayabilir. O zaman burada araçlardan bahsettik, aralardan bahsettik. Burada sorumluları bulmamız gerekiyor. Bu siz olabilirsiniz, ben olabilirim ya da mağdur siz olabilirsiniz, ben olabilirim. Önemli olan buradaki hayır ne biliyor musunuz? Olayı doğru konumlandırıp bundan sonra başkasının bu süreçlerden zarar görmemesini sağlarsak hayır odur. Ders yapıyoruz öğrencilerle, sadaka ömrü uzatır diye bir hadisi var peygamberimizin. Dedim nasıl uzatıyor biliyor musunuz? İşte hocam sadaka veriyorsunuz, ömrünüz uzuyor. Hayır dedim. Sadaka veriyorsunuz, sadaka verdiğiniz kişi gidip tedavi oluyor, ömrü uzuyor dedim. Yani böyle bakın. İlla hep bana, hep bana değil. Yani burada da gerçekten ben zarar görmüş olabilirim. Fakat onu eğer iyi konumlandırırsam neden bu hata meydana geldi?
Tamam, şimdi
bundan
oldu.
Sonra hayır çıkabilir, akıbet tamam çıkabilir ama sizin başınıza gelen hayır değil,
değildir.
Açık.
Ama ondan da ne düşünülmesi ve üretilmesi gereken, üzerinde çalışılması gereken, değil mi? Sonuçlar ve çözümler belki onun
kesinlikle
olması gerekiyor,
kesinlikle
ki onların da yaşatılması gerekiyor gibi
kesinlikle
düşünüyorum.
Yani niyetin iyiliği her zaman akıbeti hayır yapmıyor. Hayırlı sonuçlar doğurmuyor. Bu niyetle ilgili değil. Tamam, iyi şey istiyorsun da söyledik. Bazen zihniyetiniz bulandırıyor. Bazen şartlar el vermiyor. Araya başka olumsuz şeyler giriyor. Bunun hayra dönüşmesi o süreci doğru analiz etmemizle ilgilidir. Yoksa bu bir teselli sürecidir. Teselli. Yani bu çocuğunu kaybeden bir anneye siz teselli olarak bunu söyleyebilirsiniz. Yani ama hayat tesellilerin toplamından ibaret değil. Yani bu inanan insanlar, özellikle Allah duygusu olan, ahiret inancı olan insanları bu cümlelerle sömürünün de sonunun getirilmesi gerekir. Bu bir real, acıtıcı da olsa realite, gerçek ortada. Burada kimin katkısı varsa onun hesabını vermelidir.
Yani
sorumluluğu
lazım
almalıdır. Peki. Hepimiz sorumluluğun altına girmeliyiz bir şekilde.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok önemli şeyler öğrendik sizden bugün. Sağ
evet,
olun.
Birlikte öğrendik.
Çok
ben teşekkürler.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.